Herkese merhaba. Napolyon savaşlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Napolyon'un başyapıtı dediğimiz Austerlitz Muharebesi'ni görmüştük ve bugün bu savaştan sonra devam eden koalisyon savaşlarını dinleyeceğiz. Bu bölüm özellikle ilgilisine olarak hazırlanmış bir bölüm. Çok fazla detaya giriyor. Gerçekten tarihe ve Napolyon'a meraklıysanız dinlemenizi tavsiye ederim. 15 Aralık 1805'te Viyana'da Napolyon ve Haugwitz, Prusya'nın Fransa ile saldırı savunma ittifakına geleceği Schönbrunn Anlaşması'nın taslağını hazırladılar. Barış sağlanana kadar Hanover'ı işgal etmek isteyen Prusya hükümeti bu anlaşmayı onaylamamıştı. Ancak kısa süre sonra Paris Anlaşması uyarınca Hanover'ı tamamen ilhak etmek ve hem Prusya hem de Hanover limanlarını İngiliz ticaretine kapatmak zorunda kaldı. Büyük Britanya sonuç olarak Prusya'ya savaş ilan etti ve Britanya limanlarında bulunan 250 Prusya gemisine el koydu. Böylece Prusya'yı Büyük Britanya ile karşı karşıya getiren Napolyon, Prusya liderliğinde Saksonya ve Kuzey Almanya'nın diğer eyaletlerini kapsayacak bir konfederasyon planını engellemişti. Kardeşi Louis'i Hollanda kralı olarak atadı ve ardından Temmuz ayında Bavyera, Württemberg, Baden, Aufrichtenburg, Hesse-Darmstadt, Nassau-Berg ve batıdaki birçok küçük eyaleti kapsayan Ren Konfederasyonu'nu kurmaya başladı. Bu konfederasyonlar eski Reich'in varlığının sona erdiğini açıkladığında Avusturyalı Fransız Kutsal Roma İmparatoru unvanından vazgeçmeye razı oldu. Bu arada savaşan taraflar arasında müzakereler sürüyordu. Ancak Pitt'in ölümünden sonra Büyük Britanya'da göreve başlayan Charles James Fox'un bakanlığı Napolyon'un Ruslardan daha fazla ilerleme kaydedemedi. Berlin'de Fransız karşıtı duyguların sertleşmesi, huzursuz edici çıkması son verdi ve Rusya ile Prusya, Temmuz 1806'da Fransa'ya karşı gizli bir savunma ittifakı imzaladılar. Ancak Napolyon, Prusya'nın kendisine karşı savaşa girebileceği fikrini hala dikkate almıyordu. 9 Ağustos'ta Prusya kısmi seferberlik emrini verdiğinde bile Fransız kuvvetlerini Almanya'dan çekme taahhüdünü yerine getirmeye hazırlanıyordu. Prusya'da artan gerilim ve Rus diplomasisinin daha güçlü tonu kısa sürede fikrini değiştirmesine neden oldu. 5 Eylül 1806'da Prusyalıların Kuzey Denizi limanının İngilizlere açmasından bir gün önce Koblenz, Konstanz ve Passau üçgenindeki kuvvetlerine Frankfurt ve Amberg arasında daha kuzeyde yeniden toplanma talimatı vermişti. Prusya 1805'te olduğundan çok daha kötü koşullarda Fransa ile savaşa girmeyi seçmişti. Fransızlar artık sınıra kolayca ulaşabiliyordu. Avusturyalılar artık müdahale edemiyordu ve Ruslar Vistula'nın arkasındaydı. Dahası Prusya ordusunun hafif piyadeleri çok azdı. Topçuları zayıftı ve yalnızca Antal ikmal trenleri vardı ve tümen sistemi henüz benimsememişti. Napolyon'un ordu birlikleri karşısında Prusyalılar yaşlı adamların komuta ettiği 3 ordu halinde sahaya çıktı. Prusya yüksek komutanının ilk ve temel hatası Elbe boyunca bir hat oluşturmak için geri çekilmek ve Rusların gelişini beklemek yerine öne çıkmaktı. Saksonyalı Frederick Augustus'un desteğini kazanan Prusyalılar 13 Eylül 1806'da Saksonya topraklarına yürüdüler. Haber 5 gün sonra Paris'e ulaştı ve 19 Eylül'de Napolyon 2 Mayı başlarında Grande Armée'nin toplanmasını emretti. Main Nehri boyunca Bamberg'e kadar ve oradan güney ilerledi. 29 Eylül'de Mainz'da Prusyalıların hala Eisenach ile Hildenbrandt'ın arasında Thüringenwald'ın önünde ve Main'le kabaca dik açılarda olduklarını öğrendi. Bu haber, Napolyon'un sol kanatların gerisine görünmek için Saksonya'ya girme zamanı olduğunu gösteriyordu. 2 Ekim'de Würzburg'a vararak kuvvetlerini kapattı ve 5 Ekim'de Kuzeydoğu'ya yürüyüş emrini verdi. Fransızlar 3 sütun halinde Frankwald'ı geçecek ve Salyen'in yukarısında Saalfeld, Schillas ve Hof'ta saldıracaklardı. 9 Ekim'de Schillas'ta bir Sakson tümeni saldırıya uğradı. Ertesi gün bir Prusya müfrezesi Saalfeld'e bozguna uğradı ve Hof hiçbir muhalefetle karşılaşılmadan işgal edildi. Napolyon Gera'ya doğru ilerlemeye devam ederken Prens Frederick von Honer komutasındaki Prusya ordusu kuzeye Napolyon'un hedefinin 32 km basındaki Calais'e çekildi. Ertesi gün Fransızlar Jena ve Auerstedt savaşlarında Prusyalıları bozguna uğrattı. Napolyon, Hohenlohe'nin güçlerini Jena'daki sahadan silip süpürürken sayıca çok daha az olan Davut, Arnstadt'ta Charles William Ferdinand komutasındaki ana Prusya ordusunu yok etti. Bir aylık sefer Prusya'nın savaş makinesini yok etmişti. Böyle bir yenilginin bedeli ağır oldu. Fransızlar Berlin'den Polonya'ya doğru ilerledi. Vistula'nın arkasında Lestock'un Prusyaları ve Varşova'yı ve sağ kıyı işgal eden Leonti Leontievich, Kont von Bennigsen komutasındaki 55 bin Rus vardı. Orada Bennigsen, Friedrich Wilhelm von Boxton komutasındaki 35 bin kişilik başka bir Rus ordusunu bekliyordu. 28 Kasım 1806'da Bennigsen, Napolyon'un Davut, Jean Nenes ve Pierre François Charles Augereau ile birlikte gönderdiği Murat'a karşı direnmeden Varşova'yı terk etti. Kalan 3 Fransız birliği hazır olduğunda Napolyon, Ney ve Bernadotte Dey'i ve Nicolas Jean de Duessault'u Thorn ile Varşova arasında yönlendirdi. 19 Kasım'da Berlin'de Napolyon, Polonyalı bir heyete onların Polonya'nın restorasyonundaki arzularına sempati duyduğunu bildirmişti. Polonya'nın yardımını almaya hazır olmasına rağmen Polonya devletinin kapsamlı bir şekilde yeniden canlandırılmasını düşünmüyordu. Bu Rusya'nın düşmanlığını ve Avusturya'nın muhalefetini daha da arttırırdı. Fransız ordusunun çoğu Varşova'nın önünde gruplaşmıştı. Fransızlar takiplerine devam etti ve 7 Şubat'ta ileri birlikleri Eylül dışındaki Rus arka muhafızlarına saldırarak o gece kasabayı işgal etti. Ertesi gün 8 Şubat 1807'de Eylül Muharebesi yapıldı. Ruslar 25 bin kayıp verdi ve düzenli bir şekilde geri çekilmeyi başardılar. 28 bin kayıp veren ve Rusları takip edemeyen Fransızlar başlar boyunca kışlaklara çekildiler. Avrupa'da toplamda 600 binden fazla silahlı adam olmasına rağmen Napolyon'un Doğu Prusya'daki savaş için ancak 150 bini mevcuttu ve bunlardan yalnızca 100 bini 1807 yazındaki belirleyici operasyonlar için kullanılabilirdi. Kuzeyde Doğu Prusya'da Haziran 1807 itibariyle 24 bin Prusyalı ve 85 bin Rus vardı ve daha fazla Rus askeri bekleniyordu. Ancak müttefikler Napolyon'un kuvvetlerinin dağıtılmasından faydalanabilecek durumda değillerdi. Rusya, İran'a ve Osmanlı'ya karşı savaşa giriştiği için dezavantajlı durumdayken Büyük Britanya'nın deniz aşırı parçalı savaş uygulaması Doğulu müttefiklere yardım etmek için güçlü bir sefer gönderilmesini engelledi. 14 Haziran'daki Friedland Muharebesi 25 bin kayıp veren Rusların ezici ilgisiyle sona erdi. Bu arada Prusyalıları savaş alanından uzak tutmak için ayrılan kolordu, Lestock'u 16 Haziran'da terk ettiği Königsberg'e sürmüş ve güçlerini Tilsit'te Bennigsen'e katılmak üzere geri çekmişti. Napolyon 19 Haziran'da Neman'a ulaştı ve Ruslara ateşkesi hazır buldu. Çeşitli siyasi sahiplerin yanı sıra sağdaki terslikler Alexander'ı barış yapmaya sevk etti. Bunların başında Büyük Britanya'dan duyduğu memnuniyetsizlik ve Fransa'nın Rusya işgalinin kendi rejimine karşı muhalefeti teşvik edeceğine olan inancı vardı. Ancak Napolyon'un Rusya'yı erkenden işgal etmeyi düşünecek imkanı yoktu ve Alexander'ın savaşta kalması durumunda kuvvetlerini Neman'da tutmaya ve sonunda düşman ordusunun yeniden ortaya çıkmasını beklemeye karar vermişti. Alexander sadece barışı değil, Fransa ile ittifakı da kabul etmeye hazırdı. Her ne kadar Konstantinopolis kendi payına düşmeyecek olsa da Türkiye'nin Balkanlardaki topraklarının büyük bir kısmını ele geçirmeyi umuyordu. Dahası Fransa ile anlayış ve Büyük Britanya'ya karşı düşmanlık ona Avrupa meselelerinde Napolyon ile ortak bir hakem rolü oynama ve Rusya'nın Polonya topraklarını koruma fırsatı verecekti. Napolyon, Polonya eyaletlerinin Saksonya'ya bırakılması karşılığında Prusya'nın batı topraklarını geri almayı kabul etmese ve Frederick William'ı Fransız-Rus müzakerelerinden 7 Temmuz 1807'de Tilsit'te imzalanan gizli ittifaktan hariç tutsa da Rusya barışta hiçbir şey kaybetmedi. Fransa ile Prusya arasındaki anlaşma son seferlerin ganimetini sağlamıştı. Prusya, Elbe'nin batısındaki tüm mülklerini ve Polonya'nın 3 bölümünde kazandığı toprakların neredeyse tamamını kaybederek eski nüfusun yarısını indirildi. Danzig, Fransızlar tarafından garnize edilen özgür bir şehir olacaktı ve Prusya, ağır bir savaş tazminatı ödenene kadar Fransız kuvvetleri tarafından işgal edilecekti. Ayrıca Prusya, limanlarının İngiliz ticaretini kapatmayı ve gerekirse Büyük Britanya'ya karşı savaşta Rusya ve Fransa'ya katılmayı kabul etti. Elbe'nin batısında devredilen topraklar çoğunlukla Murat'ın Büyük Berg Dükalığı ile Yeni Vestfalya Krallığı arasında dağıtıldı. Doğu Frizya Hollanda'ya gitti ve diğer bazı topraklar Napolyon'un tasarrufuna bırakıldı. Nüfusu 2 milyon olan Polonya eyaletlerinin büyük kısmı bir Fransız garnizonuyla birlikte Saksonya Krallığı için Varşova Dükalığı haline getirildi. Vestfalya, 1808'de Mecklenburg ve Oldenburg'un takip ettiği Ren Konfederasyonu'na katıldı. Böylelikle Fransız İmparatorluğu 4. Koalisyon Savaşları'nı zaferle tamamlamıştı. Napolyon, İngiltere'ye karşı Avrupalı güçleri kıta sistemi dediğimiz bir sistemle birleştirmeyi başarmıştı. Ve İngiliz siyasi ve ticaret etkisinin Avrupa'ya nüfuz etmesine engel oluyordu. Ancak birlik çatırdayacaktı ve 5. Koalisyon Savaşları dediğimiz çatışmalara yol açacaktı. Napolyon'un 21 Kasım 1806 tarihli Berlin kararnamesi Britanya adalarının abluk altında olduğunu ve doğrudan İngiltere'den veya İngiliz kolonilerinden gelen hiçbir geminin hiçbir limanımıza giremeyeceğini ilan etmişti. Tilsit'in gizli Fransız-Rus ittifakı onun Büyük Britanya'ya karşı ekonomik savaş planını daha da ilerletti. Çünkü Rusya'nın işbirliği Baltık'ın İngiliz gemiciliğine tamamen kapatılmasına izin verecek ve Avusturya'nın kıta sistemine katılımını hızlandıracaktı. Alexander 1 Kasım 1807'ye kadar rıza göstermemeleri halinde Fransa'yı İngilizlere karşı desteklemeyi, denizlerin tam özgürlüğünü tanımayı ve 1805'ten bu yana yapılan fethileri geri vermeyi taahhüt etmişti. Kısa süre sonra Fransız-Rus anlaşmasından haberdar olan İngiliz hükümeti, Danimarka'nın Napolyon'un kıta sistemine katılmasını engellemeye çalıştı. 26 Temmuz 1807'de Amiral James Gambier devasa bir filo ile Kopenhag'a doğru yola çıktı ve İspaç Pomeranyası'ndan tahliye edilen Katkart'ın birliklerine birleşmesi 16 Ağustos'ta 27 bin askerin Kopenhag yakınlarını çıkartmasını sağladı. Bu ultimatumun reddedilmesi Kopenhag'ın bombardımanına yol açtı ve Danimarkalılar 7 Eylül'de teslim oldu. İngilizler hattaki 18 Danimarka gemisi birçok küçük gemileri geri çekildi. Bunun üzerine Danimarka 30 Ekim 1807'de Fransa ile bir ittifak imzaladı. 19 Temmuz 1807'de Napolyon Portekizlere kıta sistemine katılmaları gerektiğini bildirdi ve 10 gün sonra Andoja Juna komutasındaki 20 bin askerin Bayonne çevresine toplanmasını emretti. Portekizler İngiliz mallarını ilk komiyi reddetmeyi, ancak limanlarını kapatmayı ve Büyük Britanya'ya savaş açma hareketlerine başvurmayı önererek her iki savaşan tarafı da yatıştırmaya çalışmıştı. Her iki taraf da böyle bir politikayı kabul etmedi. Ekim ortasında Fransız birlikleri İspanya üzerinden geçerek Portekiz'e doğru yola çıktı. Fontainebleau'nun Fransız-İspanyol Konvansiyonu Portekiz'in bölünmesini düzenlemişti. İtalya'da Toskana, Fontainebleau Anlaşması üzerinde Fransız İmparatorluğu'nu ilhak edildi. Parma'da resmi olarak İmparatorluğu dahil edildi ve Nisan 1808'de İtalya Krallığı'na papalık eklendi ve Adriyatik kıyısındaki Fransız gözetimi genişletildi. Kasım 1807'de Finlandiya sınırına kuvvet yığmaya başlayan Rusya, 21 Şubat 1808'de Danimarka'nın desteğiyle İsveç Finlandiyası'nı işgal etti. Ancak İngiliz gemiciliği İsveç pazarlarına malzeme sağlamaya ve diğer Baltık ülkeleriyle kaçak ticaret yapmaya devam etti. Berlin kararnamesi pratikte tarafsız gemilerin İngiliz kargolarını Fransızların elindeki limanlara getirmesini engellemediğinden Napolyon Fontainebleau kararnamesi ve Milano'nun iki kararnamesiyle önlemlerini yoğunlaştırdı. 13 Ekim ve 23 Kasım kararnameleri Benşehir belgesi taşımadıkları sürece tüm sümürge ürünlerini İngiliz olarak sınıflandırırken 17 Aralık kararnameleri İngilizlere teslim olan tüm gemilerin vatandaşlıktan çıkarıldığını ve iyi bir yasal bir ödül olduğunu beyan ediyordu. Fransız ve İngiliz düzenlemelerinin etkisi, tarafsızların denizlerde İngilizler tarafından veya limanda Fransızlar tarafından ödül olarak alınma ihtimaline karşı karşıya kalmasıydı. 22 Aralık 1807'de Amerika Birleşik Devletleri tarafsız nakliye karşı önlemler alan savaşan taraflara ambargo esasını uyguladı. Karar Fransa'nın lehine oldu ve Fransızların ticaretinin tarafsız gemilerle yürütmesi nedeniyle İngiliz çıkarlarına zarar verdi. ABD ambargosu, ABD kamuoyunun pek çok kesiminde hoş karşılanmadı ve 1808'deki yeni yasaları ve 9 Ocak 1809 tarihli icra yasasına rağmen tamamen etkili olmadı. Bununla birlikte 1808'de Büyük Britanya etkisinin altına alan krize katkıda bulunmuştu. Fransız birlikleri Şubat 1808'in sonunda Burgos, Pamplona ve Barcelona'ya yerleşmişlerdi. Murat 15 Mart'ta Burgos'tan Madrid'e gitmek üzere ayrıldı. Ancak yaklaşımı başkente isyanlara yol açtı. Bu arada Madrid'deki daha ciddi ayaklanmaları tüm İspanya'da milliyetçi ayaklanmaları izledi. Joseph 20 Temmuz'da Madrid'e girdi. Ardından gelen operasyonlar Yarımada Savaşı olarak bilinmeye başladı. İspanya'daki savaş daha ilk andan itibaren Fransa'nın doğulu güçler ilişkilerini etkiledi. Fransız-Rus ittifakı Rus yönetim çevrelerinde hoş karşılanmadı ve Napolyon'un Prusya'ya yönelik muamelesi ve Türk topraklarının bölünmesi yönündeki teklifleri konusunda daha fazla memnuniyetsizlik hissettiler. Napolyon artık kuvvetlerinin büyük kısmını İspanya'dayken Avusturya ve Almanya'nın hamlelerine karşı korunmak için Rusya'nın desteğini alma konusunda endişeliydi. Prusya ile Fransızların o derdeki bazı güçlü noktalar dışında Prusya topraklarının boşalmasını öngören bir anlaşma imzalayan Napolyon, 27 Eylül 1808'de Alexander ile Erfurt'ta buluştu. Onun tavizleri Avusturya'ya etkili bir baskı uygulamayı reddeden Alexander'ı etkilemedi. Erfurt Anlaşması Tilsit İttifakı'nı yeniledi ve Napolyon artık İspanya'ya odaklanmakta özgür olmayı bekleyebilirdi. Grande Arme dağıldı ve Almanya'da Davut Komusu'na yalnızca iki birlik kaldı. Napolyon 6 Kasım 1808'de Vitoria'da Ebro'nun kuzeyindeki İspanya'da 70 bin Fransızın komutasını aldığında ona karşı çıkan tek sağlam teşkilatlanmış kuvvet Sir John Moore komutasındaki 20 bin İngiliz'di. Moore, 26 Ekim'de La Corona'ya çıkan 13 bin piyade ile takviye edilmişti. Ancak bir ay içinde Napolyon Madrid'i işgal etmişti. Moore, hala dağınık olan Fransız kuvvetlerinin iletişimine karşı 26 bin adamla hareket ederek İspanyollara yardım etmeye karar verdi. 23 Aralık'ta Fransızların kendisine karşı yoğunlaştığı haberini aldı ve ertesi gün La Corona'ya doğru geri çekilmeye başladı. Savold komutasındaki 20 bin Fransız kuvvetleri İngilizlerin peşindeydi ve nakliye gemileri hala yolda olan Moore, 14 Ocak 1809'da La Corunya'da bir savunma çevresi oluşturdu. 16 Ocak'taki bir Fransız saldırısı ağır kayıplarla püskürtüldü. Ancak Moore çatışmada ölümcül şekilde yaralandı. İngilizler talihi 18 Ocak'ta tamamladı. 3 Ocak'ta operasyon yönetiminden vazgeçen Napolyon, Avusturya'dan gelen tehlikeli yüzleşmek için 2 hafta sonra Waldo'dan Paris'e doğru yola çıktı. İspanya Savaşı'ndaki kısa deneyimi ona bazı zorlukları göstermişti ve İspanya'yı boyun eğdirmeden bıraktı, ancak girişimden vazgeçmeye hazır değildi. İspanya, Portekiz ve Güney Amerika'nın İngiliz ticaretinin açılması Büyük Britanya'nın Avrupa ilacındaki düşüşün telafisi edilmesine yardımcı olmuştu. Ancak kıta blokası zaten Büyük Britanya için önemli stratejik zorluklar yaratma kapasitesindeydi. Avrupa'dan taval ithalatı 1807'de 114 bin tondan 1808'de 14 bin tona düşmüştü ve buğday fiyatı 1800 ile 1810 yıllar arasında neredeyse %60 arttı. Napolyon'un fazlalığı Fransızlara ve müttefiklerine satma yönündeki kararlı merkantilist politikasının öngörüsüzlüğü bu bağlamdaydı. Aynı şekilde Mısır da çok çarpıcıydı. Ablukanın etkileri İngiltere'nin yanı sıra Fransa ve kıta devletlerine de yoğun şekilde hissedildi. Avrupalı tüketiciler yeterli yiyeceğe sahipti, ancak kahve ve şeker gibi kolaylıklardan mahrum kalmışlardı. Ve pamuk üreticileri için çok geçmeden kendilerini hem hamletlerden hem de rekabetten kopmuş buldular. Ayrıca İngiliz imalatçıların yokluğunu telafi edecek yeni girişimler yaratacak sermaye de eksikti. Fransız limanları ve tüccarları ağır darbe almıştı ve kıta ticareti için karayollarını büyük ölçüde artan kullanımı nedeniyle ulaşım zorlukları ortaya çıkmıştı. 1806 ile 1808 yılları arasında Britanya'nın ihracatı yaklaşık %13 oranında düşerken, Fransız İmparatorluğu'nun ihracatı %27 oranında azalarak Britanya'nın dış ticaret hacminin %33'ten fazla arttığı 1809'da aynı seviyede kalmıştı. 1807'de 60 milyon frank olan Fransız gümrük makbuzları 1809'da yalnızca 11 milyon franktı. Napolyon, Viyana Barışı ile mağlup Avusturya'ya dayatılan feragatların yanı sıra kıta sistemini daha etkili hale getirmek için 1809 ve 1810'da Fransız İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletti. 17 Mayıs 1809'da Papalık devletlerine geriye kalanları ilhak etti. 6 Temmuz'da Napolyon'u aforoz eden Pius, 7. Pius esir olarak Roma'dan alındı. 3 Ocak 1810'da Zeeland ilhak edildi ve 9 Temmuz'da Hollanda'nın doğrudan ilhakından önce Şeltiler arasındaki Hollanda eyaletleri işgal edildi. Son olarak Aralık 1810'da Napolyon yalnızca Valais'i değil, aynı zamanda Aşağı Almanya ile Kuzeybatı Almanya'nın tamamını ilhak etti. Hamburg, Bremen, Lübeck-Bönk'ün bir kısmı, Westfalia'nın bir kısmı, Arenberg-Salm yönetici hanedanı Rusya ile yakından bağlantılı olduğu için en tartışmalı olan Oldenburg dahil olmak üzere Batı Baltık ülkeleri ve ülkeleri ilhak edildi. Napolyon'un Britanya'nın kıta ticaretine karşı aldığı son önlemler İngiliz ticaretinin düşmesine katkıda bulundu, ancak kriz daha çok savaşın Avrupa dışı ticaretinin aşırı hızlı gelişme ve enflasyonun büyümesini teşvik etmesine neden olmuştu. Üstelik spekülasyonlar finansal istikrarsızlığı artırmıştı. Dolayısıyla 1811'in zorlukları genelde. Her ne kadar İngilizler ticaretteki durgunluktan ekonomik açıdan daha az gelişmiş komşularına göre daha fazla zarar görmüş olsa da kriz hem Avrupa'yı hem de yeni dünyayı etkisi altına aldı. Büyük Britanya'daki halkın hoşnutsuzluğu kısmen 1809 ve 1810'daki kötü hasattan kaynaklanan ekmek fiyatlarındaki artışla daha da kötüleşti. Ekonomik görüş altın standartına geri dönüş çağrısında bulundu. Ancak bu ekonomiyi daha da kötüleştirebilir ve Büyük Britanya'nın ekonomik gücünü kısıtlayabilirdi. Avusturya'nın savaş hazırlıklarına ilişkin haberler Napolyon'un Ocak 1809'da İspanya'dan Paris'e dönmesine neden oldu. Rejime yönelik tehdit 1805'ten beri ortaya çıkanlardan daha büyüktü. Nisan 1809'da Rus İmparatoru Alexander Türklerle savaşını yeniden başlattı. 2 ay boyunca Galicia sınırında büyük bir kuvvet bulundurmasına rağmen gecikmiş bir savaş ilanı yayınlamak dışında Avusturya karşı hiçbir harekette bulunmadı ve Galicia'ya müdahale ettiğinde bunu Napolyon'un çıkarlarını değil kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak yaptı. Temmuz 1809'un başlarında Napolyon, Viyana'nın doğusunda Tuna Nehri'nin sağ kıyısındaki Labu Adası'nda ve çevresinde yaklaşık 180 bin adam ve 488 top toplamıştı. Sol yakada Charles'ın yaklaşık 136 bin adamın ve 414 silahı vardı. Wagram Muharebesi'nde Avusturyalılar kendilerinin iyi bir değerlendirmesini yapmışlardı. Fransızların performansı ise kendi ordularının Napolyon'un 1805'ten bu yana boşa harcadığı emekler birlik karşısında ne kadar zayıf olduğunu yansıtıyordu. Charles kuzeydeki Diege'ye çekilmişti. Güçler iyi durumdaydı ve Fransızlar takiplerine geliştirmede yavaş davrandılar. 12 Temmuz'da Zinom'daki son çatışmanın ardından Napolyon ateşkes yapmaya istekliydi. Temmuz 1809'un sonlarında Rus İmparatoru Napolyon'dan Polonya'nın bir bütün olarak yeniden kurulmayacağına dair bir taahhüt istedi. Aleksandr Galiçya'nın büyük kısmının Varşova Dükalığı'na devredilmesini onaylayabilirdi. Ancak Rusya'nın Polonya'daki konumuna zarar verecek herhangi bir düzenlemeyi kabul edemezdi. Hem kendisi hem de Napolyon'un bu talebe uymasının Fransa-Polonya ilişkilerine ne kadar zarar vereceğini gördü. Her halükarda Aleksandr'ın Nisan ayında savaşın patlak vermesinden bu yana gösterdiği davranış, Tilsit ve Erfurt'un Fransa ile Rusya arasında bir ittifaktan ziyade bir ateşkes kurduğunun görülmesi gerektiğini zaten göstermişti. Avusturya'daki savaşı destekleyenler Fransız-Rus anlaşmasının bozulmasından yeni bir güç aldı. Böylece Ağustos ortasında başlayan barış görüşmeleri yavaş ilerledi. Napolyon nihayet Aleksandr'a Galicia'nın bir kısmını ve Polonya konusunda güvence teklif ettiğinde Aleksandr 1 Eylül'de Avusturyalılara karşı savaşı sürdürmede onları desteklemeye hazır olmadığını söyledi. 14 Ekim 1809'da Schönbrunn'da imzalanan Viyana Barışı, Avusturya'nın Napolyon'a karşı asker açıdan en az başarısız olan savaşının maliyetli bir çözümüydü. Inwiertel ve Salzburg eyaleti Bavyera'ya devredilmek zorunda kalırken, Hırvatistan Trieste'nin bir kısmı Napolyon'a verildi. Batı Galicia, Varşova Dükalı'na geçti ve doğuda Tarnopol bölgesi Rusya'ya verildi. Avusturyalı Fransız böylece 3,5 milyon tebaasını ve tüm kıyı mülklerini kaybetmişti. Avusturya ayrıca 85 milyon frank tazminat ödemek ve orduyu 150 bin adama indirmek zorundaydı. Fransız-Rus ilişkileri 1810'un başlarında Aleksandr'ın annesinin Napolyon'un Rus İmparatorluk ailesiyle Eylül'lük ittifakı teklifini reddettiğini açıklamasından önce Napolyon'un Avusturyalı Arşides Marie Lucie ile nişanını açıklamasıyla daha da kötüleşmişti. Öneri hoş karşılanmadıysa da sonuç zayıftı ve Viyana'daki Fransa etkisinin artması Aleksandr'ın Fransız vesayetine karşı sabırsızlığını artırıyordu. Kıta sisteminin Rusya'ya getirdiği zorluklar ve Napolyon'un Fransız çıkarları söz konusu olduğu için ticari önlemlerin gevşetilmesine izin vermemesi Aleksandr'ı 31 Aralık 1810 tarihli bir kararname çıkartmaya sevk etti. Kökeni Fransız İmparatorluğu ve uydu devletleri olan toprakları bazı Fransız mallarına uygulanan gümrük vergisini ikiye katladı ve Rus limanlarının tarafsız nakliye ve İngiliz mallarını açtı. Bundan önce Napolyon, Oldenburg'u ilhak etmek gibi bir açıkça düşmanca bir yol izlemişti. O andan itibaren Fransa ve Rusya artık savaşa hazırdı. Napolyon 1811 baharında tetikte kaldı ve 16 Haziran'da Haziran 1812'de başlayacak bir Rus seferinin genel planını tartışıyordu. Napolyon'un Büyük Rusya Seferi için tüm şartlar hazırdı ve bu sefer Napolyon için sonun başlangıcı olacaktı. Bir sonraki bölümde Napolyon'un Rusya Seferi'ni konuşacağız ve Napolyon serimizi sona erdireceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.